Ayrım 6.
Oysa Efesoslu Artemis tamamen başka türlüydü görünüm olarak da. Efes Müzesi'ndeki üç değişik boyda heykeli hep aynı niteliğini, doğurganlığını simgeler Tanrıçanın. Göğsü dizi dizi memelerle doludur. Bu memeler öteki Artemis'le taban tabana zıt bir karakterini vurgular Efesoslu Tanrıçanın, doğurganlığını. Ta Neolitik, yeni taş dönemden başlayarak değişik adlar altında bölgelere ve çağlara göre birçok değişim geçiren ama özde hep aynı kalan Anna Tanrıça geleneğinin Kibele'den sonraki aşamasıdır Efesoslu Artemis. Göğsündeki memelerin çokluğundan dolayı Polymastos, çok memeli denirdi ona. Tapımı da hemen hemen Kibele tapımının aynısıydı. Efes de onun adına yapılan ama günümüzde ne yazık ki bazı temel taşlarıyla tek bir sütunu kalmış bulunan tapınak, dünyanın yedi harikasından biri sayılıyordu. Tanrıçanın saygınlığı öylesine güçlüydü ki, Efesos'ta bu etki artık Hristiyanlığın iyice yaygınlaştığı 5. yüzyılda da ortadan kalkmamıştır. Nitekim 431 yılında toplanan Efes konsilinde Meryem'e Theotokos, Tanrı Anası ünvanı verilir. Aslında bütün tanrıların anası olma bakımından Efesoslu Artemis'te yansımasını bulan ana tanrıçanın niteliğiydi bu. Meryem'e bu sıfatın tanınması Hristiyanlığın daha kolay taban kazanmak için Artemis'e inananlara karşı verdiği bir ödünden başka bir şey değildir. İncil'in Resullerin İşleri bölümünde anlatıldığına göre, Aziz Paulus, Hristiyanlığı yaymak ve Artemis heykellerine tapınmanın saçma olduğunu belirtmek için, konuşmalar yaptığı zaman halkın büyük tepkisiyle karşılaşmıştı Efesos'ta. Belediye görevlisi güçlükle yatıştırabilmişti galeyana gelen Efeslileri. Zaten bu olaydan sonra da Aziz Paulus oradan ayrılmak zorunda kalmıştı. 5. yüzyılın hemen başlarında Efes'te Skolastikiye adında zengin bir Hristiyan kadın bir hamam yaptırmıştı. Bunun için büyük ölçüde Pritanio'nun taşlarından yararlanmıştı. Tanrıçanın heykelleri de orada bulunmaktaydı. Kim oldukları bilinmiyor ama yapımda çalışan işçiler belki de eski dine inanıyorlardı hala. Ya da Hristiyan olmalarına rağmen Artemis'e saygı duyuyorlardı bunlar. Her ne halse, Tanrıçanın heykellerine bir zarar gelmesin, yapıda taş yerine kullanılmasınlar diye gömmüşlerdi onları. Bu heykeller 1957 yılında yapılan kazılarda gün ışığına çıkarıldılar. Roma döneminde yapılan bu heykeller şimdi Efes Müzesi'nin en değerli parçalarıdır ve müzenin bir salonu Tanrıçanın bu üç heykeline ayrılmıştır yalnızca. Afrodit, Latince Venüs. Güzelliğin ve sevginin tanrıçasıdır Afrodit. Hesiodos'un Theogonia yani Tanrıların Doğuşu adlı yapıtında anlattığına göre Kronos, babası Uranos yani gök, hayalarını annesi Gaia'nın verdiği bir tırpanla keserek onları denize atmıştı. Bu organlar ak köpükler çıkara çıkara uzun süre denizde yol alırlar. Derken bir kız çıkar bu köpüklerden. Kız önce Kithera'ya uğrar, sonra da Kıbrıs'a gider ve orada karaya çıkar. Orada Afrodit derler ona tanrılar ve insanlar bir köpükten doğduğu için Afros, Yunanca'da köpük anlamına geliyor. Homeros'a göre ise Zeus ile Dione'nin kızıdır Afrodit. Ama Hesiodos'un anlattığı öykü daha gizemli ve şiirsel bulunmuş olmalı ki Afrodit köpüklerden doğmuş olarak anımsanır hep. Ana Diomene de denir ona bu yüzden, su yüzüne çıkmış anlamında. Afrodit sevginin ve güzelliğin tanrıçası olduğundan bir hayli de gönül macerası geçmiştir başından. Hem ölümlülerle hem de ölümsüzlerle. Adonis'le olan serüveni en bilinenlerden birindir. Adonis Kıbrıs kralı Kiniras'ın kendi öz kızı Mirha'dan doğma oğluydu. Kız Afrodit'in lanetine uğrayarak babasına aşık olmuştu. Dadısının da yardımıyla babasıyla sevişti. Kiniras olayın farkına varınca kızını öldürmek istedi ama tanrılar onu bir mersin ağacına dönüştürdüler. Adonis bu ağaçtan doğmuştu işte. Doğa perileri nimfeler çocuğu alıp büyüttüler. Nimfelerin özeniyle büyüyüp serpilen Adonis çok güzel bir delikanlı oldu. Günün birinde Tanrıçanın oğlu Eros bilmeden okuyla yaralamıştı annesini. Eros'un oku kime değerse sevdayla yanıp tutuşurdu o kişi. Aynı şey Afrodit'in de başına geldi. Güzel Adonis'e delicesine vurulmuştu Tanrıça. Onsuz yapamıyordu artık. Tüm vaktini genç adamla geçiriyordu ama bir de korkusu vardı. Avcılığı çok seviyordu Adonis. Afrodit onu özellikle tehlikeli avlardan korumak istiyor, zaman zaman da öğütlerde bulunuyordu genç adama. Kaçan avların ardından koşsan neyse ama senin üzerine gelenin sen de üzerine gitmemelisin. Gözü peklikten kaçın ey benim genç sevgilim. Mutluluğunu tehlikeye atma. Doğanın yaratılıştan silahlarla donattığı hayvanlara saldırayım deme. Bana tattırdığın mutluluğun karşılığını pahalı ödemek istemiyorum. Benim yüreğimi hop hop hoplatan o gençliğin ve güzelliğin, bir yaban domuzu, bir aslanın kılını bile kıpırdatmaz. Hiçbir şey karşı koyamaz onların öfke ve gözü dönmüşlüklerine. Onların vahşi kızgınlıklarına yem olmandan korkarım. Nitekim sonunda korktuğu da başına gelir Tanrıçanın. Adonis gençliğinin verdiği o gözü peklikle üzerine gittiği bir yaban domuzu tarafından öldürülür av sonrasında. Afrodit koşup gelir ama çok geç kalmıştır. Kollarını alır sevgilisini, saatlerce ağlar kederinden. Sonra da ilkbaharın kısacık ömürlü bir kır çiçeği olan Manisa lalesine dönüştürür. Ömrü o çiçek kadar kısa geçen Adonis'i. Adonis'in üzerine yaban domuzunu salanın Artemis olduğunu söyleyenler de var. Bunu da Afrodit'ten öç almak için yapmış. Çünkü Hippolytos'un ölümüne Afrodit neden olmuştu dolaylı olarak. Öyküsünü daha önce Poseidon bölümünde okuduğumuz Hippolytos'un Artemis'e saygısı büyüktü. Afrodit'i ise küçümsüyordu. Üvey annesi Faidra'yı Hippolytos'a aşık ettiren Afrodit olmuştu. Aşk tanrıçası olduğu için kolayca yapabiliyordu böyle işleri. İşte Artemis de kendisi gibi ölümsüz olan Afrodit'e bir şey yapamayacağı için sevgilisini yaban domuzuna öldürterek almıştı Afrodit'ten öcünü. Adonis ölünce Hades'e iner ama inince de orada işler karışır. Delikanlının güzelliği karşısında yeraltı ecesi Persephone de aşık olmuştur delikanlıya. Öte yandan Afrodit babası Zeus'a yalvararak sevgilisini kendisine geri göndermesini ister. Persephone ise hiç de elinden kaçırmak yanlısı değildir Adonis'i. Bir çekişmedir başlar iki tanrıça arasında. Çekişme kavgaya dönüşeceği sırada Zeus el koyar iki kız arasındaki soruna neyse ki. Şöyle çözümlenir sorun. Adonis yılın 4 ayını Persephone, 4 ayını da Afrodit'te geçirecektir. Geri kalan 4 ayı da istediği yerde, istediği gibi geçirmekte özgür olacaktır. Zeus en aklı başında çözümü bulmuş görünüyor böylece. Aşktan gözleri dönmüş iki tanrıçayla ayrı ayrı geçireceği 8 aydan sonraki 4 aylık özgürlük, delikanlının kendini toparlamasını ancak sağlayacaktı belki. Ama belki de yetişmeyecekti bile, kim bilir. Bu efsanenin Sümer ve Anadolu kaynaklı İnanna Dumuzi ya da İştar Tammuz ve Kibele Attis efsanelerinden kaynaklandığı apaçık. Afrodit'in ölümlü sevgililerinden biri de Troya'nın kurucusu Tros'un soyundan gelen Ankises'tir. Afrodit bu yakışıklı prensi İda Dağı'nda sürülerini otlatırken görür ve güzelliğine vurulur. Tanrıça Frigyalı bir genç kız görünümünde yaklaşır Ankises'e. Bu birleşmeden Roma kral soyunun atası olacak Aeneas doğar. Afrodit ölümlülerle bu gönül maceralarını yaşadığı sırada evli miydi değil miydi bilmiyoruz ama bir kocasının bulunduğunu da Homeros'tan öğreniyoruz. Oysa işe bakın ki onun doyulmaz güzelliğiyle taban tabana zıt bir tanrıyla evlendirilmiştir tanrıçamız. Ateşin ve demircilerin tanrısı Hephaistos'tur bu. Yaşlıdır, çirkindir, üstelik de topaldır. Gerçi niye ve nasıl evlendiğini bilmiyoruz. Afrodit'in bu tanrıyla ama onunla mutlu olmadığını kocasını bir başka tanrıyla boynuzlatmasından anlıyoruz. Güzelliğin ve aşkın yalnızca simgesi değil, ta kendisi olan Afrodit'i öteki tanrılar da kınamamışlar bu davranışından dolayı anlaşılan. Afrodit Hephaistos'la evliydi ama kocasını yakışıklı savaş tanrısı Ares'le aldatıyordu. Hephaistos atölyesine gitmek üzere sarayından çıkar çıkmaz Afrodit sevgilisi Ares'i alıyordu hemen yatağına. Ama günün birinde güneş tanrı Helios gördü olan biteni ve hemen Hephaistos'a bildirdi. Hephaistos o öfkeyle görünmez bir ağ dövdü demirden ve onların bulunmadığı bir sırada iki aşığın yatağına yerleştirdi gizlice. Ondan sonra da Lemnos'a gitmek üzere sarayından çıktı. Hephaistos'un çıktığını gören Ares hemen Afrodit'in yanına giderek yatağa sürükledi onu. Ama daha uzanır uzanmaz yatağa, Hephaistos'un hünerli elleriyle dövdüğü demirden ağ kıskıvrak yakalayıverdi sevgilileri. Bunu gören güneş haber verdi Hephaistos'a. Topal tanrı da yarı yoldan dönerek sarayına geldi. Bütün Olimposları çağırdı bu edepsizliğe tanık olsunlar diye. Bütün erkek tanrılar koşa koşa geldiler. Güzel Afrodit'i çırılçıplak ve uygunsuz durumda görecekleri böyle bir göz şöleninden yoksun kalmamak için. Ama tanrıçalar gelmemişlerdi utandıkları için. Bakire tanrıçalar Hestia, Athena ve Artemis'in zaten o tarakta benzeri yoktu. Demeter kaybolan kızının üzüntüsüyle kendi köşesine çekilmişti. Geriye bir Hera kalıyordu ki o da kocasının kaçamaklarının ardından koşa koşa usanmıştı böyle şeylerden belki. Eğlenceli bir seyirlik olmuştu bu bütün tanrılar için. Ama ne Afrodit'i ne de Ares'i kınıyorlardı. Dahası can bile atıyorlardı Ares'in yerinde olmaya. Hele Hermes, 3 kat ağır zincirlere razıydım, tek yatsaydım tanrıçayla koyun koyuna diyordu Apollon'a. Bütün tanrıçalar gelsin görsünler bu gülünçlüğü. Razıydı Hermes, yeter ki yatsın da Afrodit'in koynunda. Ama böylesine can attığı durum Hermes için de gerçekleşti sonunda. Tanrıçanın ölümsüz sevgililerinden biri de o olmuştu. Bu birliktelik Hermafroditos'u getirmişti dünyaya. Afrodit güzelliğine güzeldir gerçi, üstelik de sevginin tanrıçasıdır ama acımasızlığı da yamandır. Oğlu Eros'un karısı olan gelini Psyche'ye yapmadığını komaz. Gizli aşkını açığa vuran Helios'a bir şey yapamaz ama öcünü onun kızı Pasifae'den alır. Pasifae'yi Minos'un boğasına aşık eder ve Minotauros canavarının doğmasına neden olur böylece. Şafak tanrıça Eos'u karşısına her çıkana sevdalandırır. Afrodit'in alayını Horalar, Karitler, düğün tanrısı Himena'yalar, Ares'ten doğma çocukları Eros ve Anteros, sabah yıldızı Fosforos ve akşam yıldızı Hesperos oluştururdu. Horalar, Zeus ile Temis'in kızlarıdır. Adları Önemonia, düzen, Eirene, barış ve Dike, adalettir. Göğün kapıcılarıdır Horalar. Mevsimleri insanların ve kentlerin yaşamlarını düzenlerler. Üç güzeller diye bilinen Karitler, Zeus ile Okeanos kızı Eurynome'nin çocuklarıdır. Bunlar Aglaia yani parıltı, güzellik, Thalia yani yeşillik, bolluk ve Eurifosene, sevinç adlarındaki üç kızdır. Bu kızlar insanlara sevinç, bolluk ve iyilikle birlikte özgürlük, konuşkanlık ve bilgelik de dağıtırlardı. Roma döneminde Graceler adıyla el ele tutuşmuş, çıplak üç güzel kız olarak gösterilirlerdi heykellerde. Tanrıça Afrodit'in tersine bu kızlar bakireydiler. Efes'teki aşk evinin girişinde küçük bir heykeli bulunurdu Afrodit'in. Erkekler eve girmeden önce bu heykelin önünde Afrodit'e küçük bir tapınma töreninde bulunurlardı. Afrodit Pandemos'u, yani bütün halkın Afrodit'i simgelerdi bu heykel. Söylendiğine göre aşk eviyle karşı sırasındaki Celsius kitaplı arasında bir yeraltı geçidi varmış. Erkekler kitaplığa gitme bahanesiyle karılarını kandırarak bu geçidi kullanırlar ve aşk evine geçerlermiş. Tanrıçanın Roma'da Venus Barbata yani sakallı Venüs diye bilinen bir heykelinden söz ediliyor. Heykelin üst bölümü yüzü gür, saç ve sakallarla kaplı bir erkeği temsil ediyormuş ama alt bölümü bir kadın vücudunu göstermekteymiş. Roma'da bir ara kadınların saçlarının dökülmesine yol açan salgın bir hastalık çıkmış. Romalı hanımefendiler bu hastalıktan kurtulmalarını Venüs'ten bilerek bu heykeli yaptırtmışlar. Göreme Vadisi'nde bulunan yılanlı kilisedeki Onoforios da bundan etkilenmiş olmalı. Bu resimde çıplak bir kadın gövdesi üzerine konmuş, saçlı sakallı bir erkek başını temsil etmektedir. Romalılar soylarını Aineas yoluyla Troya'ya, dolayısıyla da Anadolu'ya bağlıyorlardı. Karya bölgesindeki Afrodizyas şehrine Roma imparatorları çok önem veriyorlardı bu nedenle. Şehrin koruyucu tanrıçası Afrodit'ti. Oynak, hoppa Afrodit tamamen değişik bir karakterde canlandırılmaktaydı burada. O serüven peşinde koşan bir tanrıça değil, Anadolu'nun ana tanrıça geleneğini oluşturan zincirin bir halkasıdır Afrodizyas'ta. Öteki heykellerindeki alışılmış çıplaklığın tersine baştan aşağıya giyimlidir ve de ana tanrıçaya yaraşır bir ağırbaşlılık içindedir buradaki kült heykelinde. Tanrıçanın birçok heykeli arasında özellikle Knidos'taki Praxiteles'in elinden çıkma heykeli çok ünlüydü. Knidos Afrodite adıyla bilinen bu heykelin Roma döneminde 20'den fazla kopyası yapılmıştı. Bizim Cuma dediğimiz ve Latin kökenli dillerde Vendredi, Venerdi, Viernes diye geçen gün Veneris Dies yani Venüs günü adıyla Afrodit'e ayrılmıştı. Hermes, Latince Mercurius. Yunan mitolojisinin en ilginç, en renkli tanrılarından biridir Hermes. Tanrılarla ilgili olup da adının az ya da çok karışmadığı macera yok gibidir bu ayağına çabuk ve hamarat tanrının. Hermes baş tanrı Zeus ile dev Atlas'ın kızı Pleiad Maya'nın birleşmelerinden doğmuştur. Daha doğduğu günden başlayarak göstermişti ne yaman tanrı olacağını. İşin tuhafı tanrılık serüvenlerine hırsızlıkla başlamasıydı. Sabah doğan tanrı akşama doğru beşiğinden çıkıp dolaşmaya başlar. Mağarasının önünde bir kaplumbağa görür, hayvanın içini boşaltıp kabuğuna tel gerer ve ondan lir yaparak güzel sesler çıkarmaya başlar çalgısından. Sonra ağabeyi Apollon'un tanrısal sürüleri güttüğü Pieria'ya gider. 50 daha çalar sürüden, hırsızlığı anlaşılmasın diye hayvanları geri geri yürütür. Onları bir mağaraya kapattıktan sonra gidip yine kundağına girer. Apollon hayvanlarının çalındığını anlayınca bunu Hermes'in yaptığını öğrenerek onun yattığı mağaraya gelir. Sürüsünü geri ister. Hermes ise yalana başvurarak ben çalmadım der. İş büyüyecekken Zeus araya girerek Hermes'ten hayvanları sakladığı yeri Apollon'a göstermesini ister. Apollon o sırada Hermes'in yaptığı liri görür ve ondan çıkan sesler çok hoşuna gittiği için de kendisine vermesini ister bu çalgıyı. Karşılığında da Hermes'in çaldığı danaları ona bırakacaktır. Böylece anlaşırlar. Biri kurnazlığın ve pratik aklın, öteki de sanatın temsilcisi olan iki tanrı çok iyi dost olurlar bundan böyle. Apollon Hermes'e bir değnek verir. Bu değnek onun elinden düşmeyen Kerikeion olur. Hermes'e Chrysoparapis, altın değnekli de denir bu nedenle. Apollon'un sürülerini çalması tek hırsızlığı değildi onun. Yine Apollon'un oklarını da çalmıştı söylendiğine göre. Ok Apollon'un simgesidir bilindiği gibi. Başka tanrılar da paylarını almışlardır simgelerini çaldırmaktan. Gözden sürmeyi çekercesine Poseidon'un üç dişli yabasını almıştır fark ettirmeden. Savaş tanrısı Ares'in kılıcı gitmişti onun ruhu bile duymadan. Güzeller güzeli Afrodit'in büyülü kemeri de kaşla göz arasında iç ediliverir Hermes tarafından. Onun hırsızlıkla böyle usta oluşu hırsızların piri ve koruyucusu olarak yüceltilmesine de yol açmıştır. Ticaretin ve tacirlerin de koruyucusudur Hermes. Bu nedenle açık hava çarşıları olan agoralarda bir sunak yeri olurdu Hermes'in. Konuşmayı, yazıyı icat eden de Hermes'miş. İnsanlara toplum kurallarını, aile içindeki görevlerini öğreten de oymuş. Ayrıca dans etmeyi, güreşmeyi, beden eğitimini de o öğrettiği için sporcuların tanrısı olarak palaistralar ve cimnazyonlarda kurbanlar sunulurdu Hermes'e. Yolların, caddelerin güvenliğini de o korurdu. Yol ağızlarındaki Hermes heykelleri yönleri göstermeye yarardı. Hermes'in sayılamayacak denli çok görevlerinden en önemlisi hiç kuşku yok ki tanrıların, özellikle de Zeus'un habercisi ve ulağı olmasıdır. Eski Yunanca'da angelos sözcüğü haberci anlamına geliyordu. Bu sözcük daha ileriki yüzyıllarda anlam kaymasıyla ange, angel biçimlerinde batı dillerine girmiştir. Melek demek oluyor bu yeni anlamlarıyla. Zaten meleklerin özellikle de batıda Gabriel denen Cebrail'in görevi de bir melek olarak tanrı haberciliği değil midir? Kur'an'a göre İsmail'i, Tevrat'a göre İshak'ı tam kurban edileceği sırada gökten bir koç indirerek kesilmekten kurtaran Cebrail'dir. Hermes de altın postlu koçla Phrixos ve Helle'yi kurban edilmekten kurtarmıştı. Hermes kimi kabartmalarında bir koçla birlikte görülür. Zaten Kriyoforos, koç taşıyan da denirdi ona. Hermes'in bir başka görevi de ruhları öteki dünyaya götürmekti. Bu görevi dolayısıyla psikopompos, ruhları götüren sıfatı verilmişti Hermes'e. Bu niteliğiyle de bir can alıcı meleğin işlevini görüyor. Hermes, Zeus'un yalnızca habercisi ve ulağı değil, onun gönül işlerindeki yardımcısıdır da zaman zaman. Zeus, Hera tapınağının rahibesi Io'nun güzelliğine vurulmuştu. Irmak tanrılarına Inakos'un kızıydı Io. Zeus'un çapkınlıklarından yaka silken Hera, kocasının bu yeni kaçamağını da öğrenince kızın peşine düştü. Zeus kızın başına bir kötülük gelmesin diye onu ak bir ineğe dönüştürdü. Hera bu defa ineği istedi Zeus'tan ısrarla. Karısının üstelemelerinden bıkan Zeus ineği vermek zorunda kaldı. Hera ineği alır almaz onun başına dev Argos'u dikti bekçi olarak. Çünkü kocasının ne yapıp edip kızı kaçırmaya çalışacağını biliyordu. Bu Argos'un 100 gözü vardı. Bunlardan sırayla ikisi dinlenir, ötekileri ise açık kalırdı. İşte Zeus çok hünerli Hermes'i bir düzen bulsun da onu ortadan kaldırsın diye Argos'un üzerine gönderdi. Hermes tatlı masallar anlatarak bir güzel uyuttu ki Argos'u, 100 gözünün yüzünü kapattırmacasına hem de. Ondan sonra da kılıcıyla kesip kafasını bir tepeden aşağı attı. Hera bu sadık bekçisinin anısını yaşatmak için onun yüz gözünü de kutsal hayvanı tavus kuşunun kuyruğuna serpiştirdi. Derler ki tavus kuşunun kuyruğundaki o renk renk benekler dev Argos'un gözleriymiş. Bu bir dakikası bile boş olmayan ele avuca sığmaz tanrıya Romalılar Mercurius derlerdi. Onun gibi ele avuca gelmez bir maden olan Civa'ya batı dillerinde verilen Merkür adı da buradan kaynaklanıyor olmalı. Hermes her zaman hareket halinde olduğu için bir yerden bir yere çabucak ulaşabilmek amacıyla kanat kullanırdı. Bu kanatlar onun başlığında, topuklarında ve elinde hep taşıdığı değneğindeydi. Hermes genellikle genç ve güzel bir erkek olarak gösterilirdi heykellerinde. Zaman zaman sakallı ve yaşlı bir erkek biçiminde canlandırıldığı da olurdu. Hermes'in adının karıştığı öyküler ayrı bir kitap oluşturacak denli çoktur. İyisi mi biz keselim konuyu burada. Hephaistos, Latince Vulcanus. Değişik yorumlar var Hephaistos konusunda. Hesiodos onun babasız olarak doğduğunu söyler. Zeus nasıl ki Athena'yı kendi kafasından çıkarmışsa, Hera da kocasına duyduğu hınç ve öfkeden dolayı hiçbir erkekle sevişmeden doğurmuştur Hephaistos'u. Homeros destanlarındaysa Zeus ile Hera'nın oğlu olarak görünür Hephaistos. Kendi anlatımına göre böylesine şekilsiz bir çocuğu dünyaya getirdiği için çok utanan Hera onu denize atmış. Tetis ile Okeanos kızı Eurynom sahip çıkmışlar ona ve 9 yıl bakmışlar. O da sürgünlüğü sırasınca boş durmamış bir mağarada kopçalar, bilezikler, küpeler, gerdanlıklar yapmış. Ama Hephaistos köpek gözlü diye tanımladığı annesinden öç almayı aklına koyar. Demircilerin tanrısı ve ustası olduğu için altından güzel bir taht yapar. Bu tahtın görünmez zincirleri vardır. Oğlunun gönderdiği tahta kurula kurula oturan gökler ecesi zincirlerle birden kıskıvrak bağlandığı için bir daha kalkamaz yerinden. Sonunda Dionysos'un yardımına başvurmak zorunda kalırlar tanrılar. Dionysos da topal tanrıyı tatlı şarapla sarhoş ederek bir eşeğe bindirir ve öyle getirir Olimpos'a. Hephaistos'un bağlarını çözmesiyle ancak kurtulabilir Hera kıskıvrak yakalandığı tahttan. Olimpos'u tanrılar hep alay ederler onunla, küçümserler Hephaistos'u ama kimi zaman da ona hepsinin işleri düşer. Tanrılar arasında elinden en çok iş gelen odur. Onsuz yapamaz hiçbiri. Helios'un güneş arabasını, Herakles'in altın zırhını, Akilleus'un kalkanını o yapmıştır hep. Zeus'un göksel tahtı ve yıldırımları da Hephaistos'un elinden çıkmadır. Onun bu hünerliliği insan yaratmaya kadar varır. İlk kadın Pandora'yı da o yaratmıştır. Yalnız anasından değil, babası Zeus'tan da çekmiştir Hephaistos. Bir tartışmada annesi Hera'dan yana olduğu için Zeus onu tuttuğu gibi fırlatmıştı Olimpos'un tepesinden. O da Lemnos, Dimne adasına düşmüştü de Sintiler gelmişti yardımına. Topallığı da bu düşüş yüzünden olmuştu. Hephaistos'un karısı Afrodit'i Ares'le bastırmasının öyküsünü bu tanrıçaya ayrılan bölümde görmüştük. Prometheus'u da Kafkas dağlarında Hephaistos zincire vurmuştu. Zeus'un buyruğu üzerine. Elinde balyozuyla Zeus'un yardımına gelip kafasından Athena'nın çıkmasını sağlayan da odur. Hem ateşin hem de demircilerin tanrısıdır Hephaistos. Yanardağların içinde yardımcıları kiklop'larıyla birlikte çalışır. Usta demirci olduğu kadar hünerli bir kuyumcudur da. Tanrıçalar için yüzükler, bilezikler ve kolyeler yapar. Tanrıların içtikleri kutsal şarap kapları da bu sakat ama ince zevkli tanrının ellerinden çıkmadır.